Herkese merhabalar. Paradigma'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Son dönemlerde epey hani kendi meslektaş arkadaşlarımdan, genç meslektaş arkadaşlarımdan devam ediyoruz. Bana da çok enerji veriyor. Onların çalışma konularını dinliyoruz. Test konuşmalarında da bir süredir devam ediyorduk. Şimdi bu normal paradigmanın akışında yaptığımız bir bölüm olacak ve çok da hani konuşma fırsatı bulmadığımız bir bölüm olacak konu itibariyle. Bunu da çok sevgili bir arkadaşımla yapacağız ama ne konuşacağız? Önce onu söyleyeyim. Türkiye'de yenilenebilir enerji geçişi olarak bölümümüzü mutabık kalarak isimlendirdik. Çok sevgili meslektaşım, dostum, arkadaşım olarak artık söylüyorum. TOBETÜ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, doktor adayı aynı zamanda Orçun Demir. Orçun hocam hoş geldin.
Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim. Çok değerli bir dostumsun. Hani bu artık rica kabul vesaire değil. Ne zaman istesen konuşuruz zaten. Güzel bir bölüm olsun istiyorum ben de. Tekrar teşekkür ederim çağırdığın için.
Süpersin hocam. Çok teşekkür ederim. Bu epeydir de girmediğimiz bir konuydu. Seninle sohbet ederken de şey yapıyorduk. Emre İşeri Hoca ile biraz mesela enerjiye girmiştik. Çok eski bölümlerde dinleyicilerimiz için hani hatırlatma düşmüş olayım. Bir de tabii çevre serisinde de değerli meslektaşım işte Sezen Hocam'la biraz hani girmeye çalıştığımız ama tam odaklanamadığımız bir konuydu. O yüzden de çok iyi oldu. O yüzden de uzatmayayım hocam. Senin konun itibariyle şimdi dinleyicilere tabii çok zor bir konu. Seninle zaten konuşuyorduk bunu. Ama tanımlarla başlayalım. Yenilenebilir enerji nedir dediğimiz zaman bize bunu nasıl tarif ediyorsun?
Tabii burada yenilenebilir enerji dediğimiz zaman elektrik üretiminden bahsediyoruz aslında. Yani elektrik üretiminde kullandığımız bazı kaynaklardan bahsediyoruz. Tabii konvansiyonel olarak aslında yenilenebilir enerji her zaman elektrik üretiminde hayatımızdaydı. Genel olarak hidro elektrik üretimi, işte barajlardan hepimizin bildiği elektrik üretimi aslında bir tür yenilenebilir enerji kaynağı. Ama son 20 yılda özellikle hayatımıza giren modern yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aslında çok daha çevreci, karbondioksit salınımı hiç olmayan bir takım enerji kaynakları, elektrik üretim kaynakları hayatımıza girdi. Nedir bunlar? Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi başta olmak üzere, jeotermal, dalga sistemleri gibi diğer komponentlerle de ek başka teknolojilerle de hayatımıza giren birçok kaynak var. Tabii güneş ve rüzgar burada ön plana çıkan en önemli iki kaynak. Daha sonra da jeotermal geliyor. Şu an için yenilenebilir enerji dediğimiz durum bu. Yenilenebilir enerji geçişi ise mevcut kullandığımız fosil kaynaklardan yenilenebilir enerji geçişini, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak mevcut elektrik üretim yapımızdaki sistemi çeşitlendirmek veya başka bir yapıya kavuşturmak anlamına geliyor açıkçası.
Çok teşekkürler hocam. Çok güzel bir başlangıç oldu. Buradan biz hani Türkiye'yi konuşacağımızı söylemiştik. Türkiye'de enteresan bir vaka sanırım. Çünkü
Evet.
seninle de konuşuyoruz, seninle öğrenmeye çalışıyorum tabii bu durumu ama çünkü Türkiye'nin tabii bir hani AB aday ülkesi olarak işte AB'nin bu hani son düzenlemeleriyle ilgili nasıl konuşacağı mesele. Türkiye'nin kendi içinde bir geçişi var, bir süreci var. Dolayısıyla bunu anlamak gerçekten hani benim gibi hani konuya yabancı insanlar için zor oluyor. Ama merak ettiğimiz, seninle konuştuğumuz ilk soru belki de şey, yani Türkiye'nin bu sektördeki durumu, yani yenilenebilir enerji sektöründeki mevcut durumu ne durumda sence? Ve hani Türkiye hangi kaynakları politikasında öne çıkartıyor? İstersen hani öyle akıştan gidelim.
Tabii Türkiye'de siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler denince genel olarak enerji çalışmaları, yenilenebilir enerji kaynaklarında da bu böyle. Daha çok politika düzeyinde kalıyor ama sektörel bazda çok fazla çalışmayı biz political, yani politik ekonomi haricinde işte siyaset biliminde çok fazla yer vermiyoruz. Aslında çok daha kıymetli, yani sektörün içine girdiğimizde çok daha farklı bizim çalışma alanımızın olması gereken durumlar var. Bu yüzden akademik anlamda Türkiye'de çok az çalışılıyor. Yenilenebilir enerji dönüşümü ne kadar çalışırsa çalışsın çok daha üst çerçevede kaymak tabakaya bakarak çalışılıyor. İçin iç hikayesi, sektörel hikayeleri başka. Dolayısıyla burada aslında bir Türkiye açısından baktığımızda hiç fena olmayan, kimilerince başarı hikayesi sayılabilecek güçlü bir sektörden bahsediyoruz. Aç bir sektörden bahsediyoruz. Fırsatı gördüğü anda çok fazla aktörün çok fazla şekilde dahil olduğu, karlılıklarını yüksek oranda sağlayabildiği. Dolayısıyla da aslında başarılı bir örnek. Türkiye dünya genelindeki ortalamalara baktığımızda yenilenebilir enerji dönüşümüne 2000'li yıllardan daha sonraki süreçte başarılı örneklerden biri diyebiliriz. Niye diyebiliriz? Türkiye 2000'lerin başına kadar elektrik üretimini kamu kaynaklarıyla sağlamaya çalışan bir ülkeydi. Aynı zamanda da çok hızlı büyüyen bir ülkeydi. Özellikle 2000'lerden sonra daha da büyüme hızımız arttı. Dolayısıyla büyüme eşittir elektrik talebindeki artış. Bize getirdiği sonuç bu oluyor. Dolayısıyla elektrik talebinizi sürekli arttırmanız gerekiyor. 2000'li yılların başından itibaren bir yandan Avrupa Birliği üyelik sürecinin de başlaması bize özelleştirmeler, özel sektörün daha büyük teşviklerle, daha büyük denetleyici kurulların etkisiyle daha fazla sektöre penetre olmasını beraberinde getirdi. Buna paralel olarak da enerji talebimizin giderek artması kamu kaynaklarından ziyade özel sektörün teşvikiyle elektrik üretiminde sektöre girişleri izledik. Bu süreçte başta hidro, doğalgaz, kömür olmak üzere yenilenebilir enerjiden daha önce özel sektörün dahili oldu ama yavaş yavaş yenilenebilir enerji sektöründe gelişmesiyle özellikle 2010'lardan sonra çok ciddi bir yenilenebilir enerji atağı yaptı Türkiye. Bugün baktığımızda nereden ortalama olarak %20 civarında enerji üretimimizi, elektrik üretimimizi modern yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlıyoruz. Bunu hidroyu dahil ettiğinizde neredeyse %50'ye ulaşıyor bu rakam. Yani dolayısıyla Türkiye'nin şu anki hedefi de bunu %50 civarında tutmak. Bu gerçekten önemli bir oran, yüksek bir oran. Önce rüzgarla başladı hikaye. 2005'te bir yenilenebilir enerji kanunu çıkarıldı. 2007'de Türkiye rüzgar enerjisi için özel sektörden projeler topladı ve lisanslamaya başladı. 2010 itibariyle de YEKDEM dediğimiz bir mekanizma ile karşılaştık. Bu YEKDEM mekanizması 10 yıl boyunca devletin ürettiğiniz elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ürettiğiniz elektriği satın alma garantisi veriyordu ve gerçekten yüksek karlılık oranı sunuyordu. Dolar bazında hem rüzgarda hem güneşte ciddi oranda karlılık sağlayabileceğiniz projelerdi. Bunların belli bir dönemde de batık maliyetinizi giderdiğinizde 3-4 yıl içerisinde şirketler büyük karlılıklar sağlamaya başladılar. Dolayısıyla önce rüzgarla başlayan hikaye çok ciddi bir yere dönüştü. Güneşteki hikaye biraz daha geç başladı çünkü güneşin maliyetleri daha yüksekti. Ama 2015'ten itibaren başlayan süreçte güneşten üretilen elektrik maliyetlerinin de çok ciddi oranda düştüğünü gördük. Dolayısıyla buradaki yatırımlar da arttı. Buradaki regülasyonlar da bunu destekleyici bir şekilde ilerleyince Türkiye'de 2018'lere 2019'lara kadar çok ciddi bir yenilenebilir enerji üretim atağı gördük. Daha sonra biraz dalgalanmalı bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü Türkiye'nin makroekonomik yapılarıyla da alakalı biraz. Aynı zamanda dış etkenlerle de alakalı. Yani küresel etkenler de Covid sonrasında özellikle Rusya-Ukrayna savaşı gibi etkenler Türkiye'deki hikayeyi de etkiledi. Burada bir yandan hem sektörün açtığı hem de kamunun özel sektörü teşviki ve kamu özel sektör arasındaki uyumun da hiç fena olmayışı belli bir süreç boyunca çok ciddi bir olumlu süreç getirdi bize. İş dernekleri kuruldu. Kendi aralarında rüzgarcılar, güneşçiler, hidrocular bu iş dernekleri aracılığıyla kamuya taleplerini iletebildiler. Kamu düzenlemelerine ilişkin önceden sektörleri haberdar ederek bir takım düzenlemeler kurdu. Bunlar olumlu yönlerdi. Tabii olumsuz yönler de var. Hani belli zorluklar da var. Ama genel olarak olumlu yönlere baktığımızda şu anki mevcut durum Türkiye'de bu durumda. Tabii neden %50, neden daha fazlası oluyor olmuyor sorularına da geliriz.
Gayet güzel hocam. Çok da ben detaylı anlattın. Çünkü dediğin gibi Türkiye'de hani hep bir iş takıldığımız şey var ya mı? Karadeniz'den gaz çıkarmak son dönemde hani halk ağzında da çok konuştuğumuz bir şey. İşte yerli ve milli enerjimiz olsun. Dediğin gibi küresel boyutta olan hani sıkıntılar Türkiye işte daha da bağımsızlaşmaya mı itecek? İran'la hani çok bağımlı olmayan Rusya'ya bağımlı kalmayalım derken nasıl çeşitlendireceğiz? Türkiye bir süreçte. Senin dediğin gibi çok da güzel anlattın. Peki burada da istersen hani zorlukları konuşacağımızı hani söylemiştik, planlamıştık. Burada yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde Türkiye'yi nasıl zorluklar bekliyor ya da zorluklarla karşılaşıyor mu hali hazırda?
Ya tabii ki yani bu süreç şimdi çok olumlu gibi anlattım ama ben aslında sadece buzdağının görünen yüzünü anlattım. Tabii burada hem sektör açısından hem kamu açısından belli zorluklar var. Öncelikle şeyden başlayalım. Küresel zorluklardan başlayalım. Hani Türkiye'nin elinde olmayan bir takım zorluklar yaşandı. Covid'den sonraki dönemde bir talep patlaması yaşandı ama Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra emtia fiyatlarında çok ciddi yukarı yönlü artışlar gördük. Doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki çok yani daha çok doğalgaz fiyatlarındaki artış. Türkiye elektriğinin %50'den fazlasını bu dönemde fosil kaynaklardan yoğun olarak da doğalgaz ve kömürden üretiyor. Siz emtia fiyatlarında bir artış gördüğünüzde dolayısıyla ürettiğiniz elektriği için kullandığınız ham madde yani doğalgaz ve kömürdeki fiyat artışı elektrik fiyatlarınızı da çok ciddi oranda etkilemesi gerekiyordu. Ve burada elektrik üreticileri çok ciddi maliyetlerle karşılaştılar. Bu maliyetleri ne yapacaklardı? Tüketicilere yansıtmak zorundalardı. Dolayısıyla biz çok ciddi elektrik fiyatlarında bir artış görmeliydik. Ama burada siyaset farklı bir patika tercih etti ve aslında tüketiciyi korumak adına hem de enflasyonist baskıları biraz daha dindirmek için piyasa müdahalesine girişti. Bunu da elektrik üretim AŞ'de ürettiği elektriği daha ucuza satarak ve bir takım tavan fiyat uygulamaları uygulayarak gerçekleştirdi. Her serbest piyasa ekonomisi için kamu müdahalesi aslında çok istenen bir şey değildir. Ve piyasa beklentilerini de bozan bir şeydir. Yani siz serbest piyasaya kendi akışına bırakmadığınız zaman insanların projeksiyonları ki bu elektrik sektöründe en az 3-4 yıllık yatırımlar ya yani batık maliyet yatırımlarını getiren ve ancak kendini amorti etme süresi çok daha uzun olan süreçlerde gerçekleşince burada elektrik kredisini çok ciddi bir şekilde öngörülebilirliğini de etkiledi, karlılığını da etkiledi. Bu sonraki yatırımları da etkiliyor. Yani insanlar yatırım yapacakken devlet müdahalesinin çok olduğu bir yerde bu yatırımlardan endişe ederek yapıyorlar. Yani serbest piyasa mekanizmasının düzgün çalıştığını görmedikleri için de yeni yatırımlarda korkuyorlar. Bu da Türkiye'nin gelecekteki elektrik üretimindeki yenilenebilirleşmeyi aslında olumsuz etkiliyor. Bir yanıyla böyle, bir yanıyla da bu süreçte Türkiye kendi iç sıkıntıları açısından iletişimi her ne kadar güçlü olduğunu söylesek de bazı sıkıntılar var. Burada da Türkiye'nin destek mekanizmalarını her ne kadar güçlü bir şekilde sunsa da burada özel sektörle doğru iletişimi de çok iyi kuramadığını görüyoruz. Ne gibi bir sorun var mesela? Yekten mekanizmasından bahsettik. Çok ciddi bir atılımda gerçekleştirdiğini söyledik. 10 yıllık satın alma garantileriyle. Türkiye bunu 2021'de Türk lirasına çevirdi. Buradaki satın alma garantilerini. Bunu bir anda hani daha önceden nasıl bir mekanizmaya geleceğini sektöre haber vermeyerek yaptı. Yani insanlar yeni bir mekanizma beklentisi içindeydi ama bunun ne şekilde olacağını bilmiyorlardı. Dolayısıyla insanlar bunun projeksiyonunu yapamıyorlardı. Türkiye şunu yapsaydı yani Enerji Bakanlığı yekten mekanizmasını açıklarken eğer bakın 2 yıl sonra TL'ye geçeceğiz, şu fiyatlara geçeceğiz, 2 yıl sonra yekten mekanizması bu şekilde olacak gibi bir öngörüyle hareket edebilseydi insanlar projeksiyonlarını ona göre yapardı. Ama bunu yapamadıkları için de piyasayı öngöremedikleri için de Türkiye orada 1-2 yıllık bir kayıt yaşadı. Şimdi siz bugün yeni duruma göre bir projeksiyon yapacaksınız, yeni bir yatırım yapacaksınız. Bugün başlattığınız bir projenin hayata geçmesi 36 ay 48 ay civarı bir süre. Yani 3-4 yıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla 3-4 yıllık bir kaybımız oluyor bu noktada. Bu da önemli bir aslında maalesef durum. Biraz önce bahsettiğimiz tavan fiyat uygulamalarından en ağırı belki de AOF mekanizmasıydı. Azami uzlaştırma fiyatı dediğimiz bir mekanizmayla aslında daha çok yenilenebilir enerji sektörünü vuran bir mekanizma oldu. Burada çünkü artan emtia fiyatlarına dair tavan fiyat uygulamaları daha çok fosilden elektrik üreten firmaları belli oranda karlılıkta tutabilecek fiyatlarda oluşunca yenilenebilir enerjiden elektrik üreten firmalar aslında bekledikleri çok daha karlı olan dönemlerde o karlılıkları elde edemediler. Dolayısıyla bu da piyasaya çok ciddi bir ket vurdu. Yani yenilenebilir enerjide mevsimsellik dediğimiz bir durum var. O da şu, siz rüzgara her an günün her saatinde aynı oranda alamıyorsunuz. Güneşi daha keza yazın, kışın farklılaştığı için dolayısıyla yenilenebilir enerjideki elektrik üretimi dalgalı bir elektrik üretimi, sabit bir elektrik üretimi değil. Sizin de mevcut elektrik yükünüzü sürekli güvende tutabilmeniz için aslında sabit bir oranda elektrik üretimine ihtiyacınız var. Bu yüzden de baz yüklediğimiz santrallere ihtiyacınız var. Türkiye'nin biraz önce bahsettiğim, en başta bahsettiğim şu an elektriğinin %50'sini yenilenebilir de tutma hedefi de aslında buradan kaynaklanıyor. Sizin bazı yük santralleriniz olmazsa bu mevsimsellik durumundan ötürü yük düşümlerine maruz kalabilir ve çok ciddi elektrik arz güvenliği problemiyle başa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Çok ufak bir örneğini 2015 yılında yaşamıştık. Hatırlarsınız belki bütün ülkede bir anda elektrik kesilmişti. Ufacık bir yük düşümü bütün bir gün boyunca Türkiye'deki önemli bir elektrik stoğunu devreden çıkarmıştı. Dolayısıyla bunu Türkiye güvende tutabilmek için bazı yük santralleri devrede tutuyor. Bunda nasıl yapıyor? Kapasite mekanizması dediğimiz bir mekanizma var. Kapasite mekanizması o belli yük durumunu sürekli olarak çalışır vaziyette ihtiyaç olmasa dahi tutmak için belli fosil kaynaklarla elektrik üreten bazı yük santralleri sürekli çalıştırma ihtiyacı duyuyor. Ve bunun için bu firmalara bu bazı yük santralleri ödeme yapıyor. Yani elektrik üretim ihtiyacı olmasa da siz üretmeye devam edin. Ben bunun parasını ödeyeceğim diyor. Ve bu aslında fosil kaynaklara belki de gerek duymadığımız bir yatırımı sürekli olarak sağlamak zorunda kaldığımız bir durum getiriyor. Dolayısıyla bu da yenilenebilir enerjinin önünde aslında bir engel. Ama burada devletin düşündüğü noktada şu, niye böyle yapıyor peki? Yani niye yenilebilir enerjiyi daha fazla arttırmıyoruz o zaman? Niye kapasite mekanizması diye bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Elektrik sadece ürettiğiniz bir şey değil. Elektriği üretip aynı zamanda iletmeniz gerekiyor. Dolayısıyla trafo sistemlerine, iletim sistemlerine ihtiyacınız var. Ve bu iletim sistemlerinde ciddi altyapılar gerektiren bir şey. Ve siz bu altyapının üstünde bir elektrik üretemezsiniz. O trafoyu patlatırsınız. Ve dolayısıyla TEİAŞ, Türkiye Elektrik İletim AŞ, kapasitelerini kendi belirliyor. Diyor ki ben bu kadar kapasite elektrik alabilirim. Daha fazlasını alamam. O yüzden de yenilebilir enerjiye bu kadar kapasite ayırıyoruz. Daha fazlası yok. Dolayısıyla bazı yük santralleri şu an için teknolojik açıdan, iletim teknolojileri açısından smart grid gibi teknolojiler henüz Türkiye'de hayatımızda olmadığı için, iletim hatlarındaki altyapılar daha gelişmiş olmadığı için şu an Türkiye yenilebilir enerji yatırımlarında %50 bandında tutmayı hedef haline getirmiş durumda. Bunu daha ilerleyen zamanlarda bu iletim hatlarıyla güçlendirdiği takdirde %67 civarına çekme hedefi var. Genel olarak zorluklar da böyle ama ufak bir şey eklemek isterim. Hani onlar da önemli. Burada bir de bürokratik süreçler tabii çok önemli. Gerçi bu sadece Türkiye'nin zorluğu değil. Yani dünyada genel olarak yenilebilir enerji yatırımları bürokratik sorunlarla karşı karşıya. Konvansiyonel elektrik üretiminde çok daha oturmuş bir yapı var. Çünkü yani 50-60 yıldır aynı şekilde ilerleyen bir mevzuat yapısından bahsediyoruz. Ama yenilebilir enerji çok dinamik. Her gün yeni teknolojiler çıkıyor. Her gün yeni bir ek kaynak devreye giriyor. Dolayısıyla bunlara göre regülasyonlar yapmak gerekiyor. Bir de etkenleri çok fazla oluyor. Yani siz bir yenilebilir enerji santrali kurarken sadece Enerji Bakanlığı, EPDK'dan değil, birçok kurumdan ve yerel yönetimlerden, Orman Bakanlığı'ndan, savunma ve işte Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan izinler almanız gerekiyor. Dolayısıyla sinyalizasyon problemlerine dair bile Milli İstihbarat Teşkilatı ile alakalı durumlar yaşanabiliyor. Bu tip izinler çok uzun sürüyor ve bu izinlerin de hem bürokratik zamanı hem de yükü aslında sektördeki insanları yoruyor ve aslında projeksiyonlarını da zora sokuyor. Belirledikleri zamanda projelerini hayata geçiremediklerinde o fizibilite çalışmalarında zarar görüyor. Bu tip zorluklar var. Tabii bunu daha iyiye getirmek için hem sektör hem de kamu kaynakları aslında bir arada hem fikirler ve birlikte çalışıyorlar. O açıdan en azından olumlu konuşabiliriz. Ama tüm dünyada yaşanıyor bu bürokratik zorluklar. Bu da önemli bir ek diyebiliriz.
Çok çok güzel hocam. Çok kapsamlı zaten. Yani konu üzerine ne kadar uzmanlaştığın da belli zaten. Seninle konuştuğumuzda da öyleydi de şimdi daha böyle tam teşekküllü dinleme şansım oluyor. Çok kompleks bir mesele çünkü. Gerçekten bizim alandan gelen bir insanın da özelliklerini bu kafa yorup anlaması gerçekten bana dışarıdan bir öğret çok zor geliyor. Senin dediğin elektrik kesintisini hatırlıyorum. Bilgi Üniversitesi'ndeydik biz o zaman. Çok şaşırmıştık çünkü beklediğimiz refleks bir tüketici olarak yani jeneratör girecek. Ve ders devam edecek kaldığı yerden. Gelmiyor. Biz yarım saat böyle karanlıkta ders yaptık. Hoca baktı büyük bir problem var. Dersi bitirmiştik. Çünkü hani tüketici tarafından farklı algılanıyor. Van'da kesilmemişti değil mi o zaman? Öyle bir şey
Evet, ben
yoktu.
yurt dışındaydım. Ben keyifle bütün ülkeyi dışarıdan izliyordum böyle. Siz birbirinizden haberdar değildiniz.
Bu şey
İlginç
Van
bir durum.
elektriği İran'dan aldığı için mi gitmiyor şey?
Yani o dönemki tam nedeni hani net bir şekilde açıklamadılar diye hatırlıyorum. Yine de yanlış bir şey söylemek istemem ama İran'daki kesinti daha çok doğalgaz. Hani yani oradaki İran'dan sürekli bir doğalgaz kesintisi yaşıyoruz. O İran'ın iç talebiyle alakalı, biraz da teknik durumlarla da alakalı ama genel olarak İran'ın kendi doğalgazı kendi iç talebini karşılamakta bile zorluk çekiyor. Bazen belli dönemlerde Türkiye'ye gaz kesintisi yapabiliyorlar. Bunu daha çok 2022'de yaşadık. Yani 2022'de sanayide 20 gün, 2022'de evet bir uzun bir süre doğalgaz kesintisi yapmak zorunda kaldık. Bu çok önemli bir şey. Yani sanayide doğalgazı kesmek aslında üretimi çok ciddi oranda durduran bir şey. Türkiye bu sorunu daha fazla yenilenebilir yatırımına hani yani bunu bir endişe ederek daha fazla yenilenebilir yatırımı algısıyla algılamıyor. Doğal gaz da önemli bir kaynak. Önemli batık maliyetlerimiz var. İşte boru hatlarımız var. Doğal gaz çevrim santrallerimiz var. Sonuç olarak bunu yadsıyamayız. Türkiye buradaki çözümü daha çok LNG terminali ve daha çok depolamayla Tuz Gölü'nde, Kocaeli'de yaptığımız depolama tesisleriyle çözmeyi tercih etti. Bu da anlaşılabilir. Çünkü doğalgaz aynı zamanda sanayide çok ciddi bir yakıt olarak da kullanılıyor. O İran'daki hikaye genel olarak böyle aslında.
Evet. Biz de o zaman sürekli haberlerde görüyorduk, o pandemi döneminde falan da kışın özellikle epey endişe ettiğimiz bir konuydu,
Ama
dürüst
artık
söyleyeyim
kolay
ben de.
kolay yaşanacak bir şey değil gibi duruyor. Hem LNG terminalleri daha artık şimdi Aliağa'da devreye girecek bir durum var. Hem de Tuz Gölü'ndeki çok ciddi bir depolama tesisi. Hani bir gün boyunca bütün doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip.
Bir
Dolayısıyla
komple bir şey olursa, bir kesinti, bir aksama
evet.
olursa oradan sağlanabiliyor.
Aynen öyle.
Çok çok ilginç. Ama şeyde LNG'de Katar değil mi hala şey en top?
Katar birinci sırada. Amerika ve Kuzey Afrika'daki ülkelerden de özellikle Cezayir'den de alıyoruz.
Çok enteresan. Buradan şeye gelelim hocam. Hani benim ekstra aklıma takılan sorulardı da zaten şey hani kapsam dışı. Ama şey yani zaten Türkiye'nin biraz hani sen ekonomik süreçlerinden de bahsetmiş oldun ama biraz daha hani girmek gerekirse tabii şey gibi belki uluslararası ilişkilerde hani ekonomik güvenlik olarak şey yapıyoruz hani bireylerin ekonomik güvenliği, işte istihdam, iş güvencesi falan gibi konuşuyoruz
Evet.
ama genel olarak hani Türkiye'nin hem yenilenebilir enerji projelerinin Türkiye'nin ekonomisine ve hani istihdamına katkısını istersen girelim. Sen biraz hani girmiş oldun Türkiye'nin ekonomisine ama daha kapsamlı konuşmak için sormuş olayım sana.
Tabii yani burada biraz da hani yenilenebilir enerji dönüşümünde Türkiye'nin motivasyonu tamamen ekonomik. Dolayısıyla aslında daha geniş kapsamlı konuşmakta fayda var. Çünkü hepimizin bildiği gibi enerjide dışa bağımlılık yapımız çok önemli bir hem cari açık açısından önemli bir faktör hem de güvenlik açısından önemli bir faktör. İşte taşıdığımız endişeler bağlamında süreklilik olarak hem dış politikada hem de Enerji Bakanlığı enerji diplomasisi boyutunda bir çeşitlendirme politikamız var. Olabildiğince hem kaynakları çeşitlendirmeye hem de bağımlı olduğumuz aktörleri çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji de bu dışa bağımlılığı yani ithalat bağımlılığını çok ciddi oranda düşüren bir faktör. Çünkü emtia girdisi olmayan bir faktör. Siz fosil elektrik üretim yaptığınız zaman başta söylediğimiz gibi kömür, doğalgaz ithal ederek yapıyorsunuz. Bu emtia fiyatlarındaki dalgalanma sizin elektrik üretim fiyatlarınızı da çok ciddi oranda etkiliyor. Dolayısıyla burada bir yenilenebilir enerjiye yatırım yaptıkça aslında hem ekonomik bağımsızlık kazanmış oluyorsunuz hem de elektrik üretim fiyatlarınızı daha öngörülebilir bir düzeye ve yapısal yani küresel faktörlerden azade bir yapıya kavuşturmuş oluyorsunuz. Bu da önemli bir aslında başarı hikayesine dönüşebilecek bir potansiyele sahip. İş gücü açısından aslında bu dünyada tamamen tartışılan bir şey. Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları açısından tüm dünya kalifiye eleman ihtiyacı sahip. Yani biz burada kömürden çıkalım, yenilenebilire geçelim konusunda istihdam çok önemli bir tartışma o da. Çünkü Kömürde kullandığınız istihdam daha çok yaşlı ve daha az kalifiye bir istihdam. Ama yenilenebilirde daha genç ve daha kalifiye bir istihdama ihtiyacınız var. Bu da Türkiye açısından baktığımızda da maalesef makroekonomik göstergelerde ciddi bir genç iş gücü, kalifiye iş gücü kaybımız var. Yurt dışına ihraç ediyoruz iş gücümüzü, kalifiye iş gücümüzü. Sektörde de genel olarak kalifiye iş gücüne bir açlık var. Sektörün daha da büyüyeceğini öngörürsek ki Avrupa'da buna dair çalışmalar yapılıyor. 3 katına çıkacağını görüyorum. Yani yenilenebilir enerji sektöründeki istihdamın, kalifiye istihdam ihtiyacının 3 katına çıkılacağı öngörülüyor. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'de bu çok daha önemli. Firmalar kendileri düzeyinde bu durumu aşmaya çalışıyorlar. Kendi akademileri var, kendi eğitim programları var. İnsanlar bunlara başvurabiliyorlar ve önce hani kalifiye yetişmiş bir hem firma içi eğitimlerle yani hizmet içi eğitimlerle hem de dışarıdan katılımcı eğitimleriyle büyük kurumsal firmalar bu istihdam mekanizmasını kendileri bir şekilde halletmeye çalışıyorlar ama bu maalesef tüm dünyada kalifiye yenilenebilir enerjide daha fazla istihdama ihtiyaç olacağı ne yönelik. Gençleri de bu yöne yönlendirme çabaları var. İstihdam açısından da bunları söyleyebiliriz. Şimdi sanayide ekonomik açıdan bir yandan da bir fırsat var. Yeni gelişen bir sektör. Dolayısıyla hem ara mallarda hem de teknolojide aslında patent üretip önce olabilme ihtimaliniz olan bir sektör, yenilenebilir enerji sektörü. Eğer kimsede olmayan bir teknoloji üretirseniz ve bunu pazarlayabilirseniz aslında çok ciddi bir ihracat kalemi de oluşturabilirsiniz. Katma değer yaratabilirsiniz. Ama şu an Türkiye'de bunu söylemek bir yandan zor, bir yandan da aslında umut verici. Teknoloji hariç aslında ara mal üretiminde şu an dünyada çok ileri bir düzeydeyiz. Özellikle rüzgarda türbin hariç bütün komponentleri Türkiye'de özellikle İzmir ve çevresindeki sanayide üreterek çok ciddi bir yerlik oranı da tutturarak yurt dışına da satarak önemli bir sanayi haline getirmiş durumdayız. Rüzgarda da aslında bir firmamız panel üreterek aslında yurt dışına ihracat sağlıyor ama oradaki teknoloji çok hızlı ilerliyor. Orada bugün ürettiğimiz teknoloji 2-3 sene sonra çok eski. Orada da çok ileri ve dinamik olmak lazım. Şu an Türkiye o konuda bir tık geride. Yani Ar-Ge açısından geride. Ama onun dışında sanayi gelişiyor. Bu da iş gücü açısından da elektrik üretiminden ziyade genel, daha çok daha geniş baktığımız bir sanayi çerçevesinde çok ciddi fırsatlar barındırıyor. Bu açıdan da gelişiyoruz diyebiliriz.
Yani
Özellikle rüzgar sektöründe dediğim gibi sanayi kuruluşlarımız ciddi adımlar atmış durumda.
evet, çünkü burada sanırım bahsettiğin, yani bu büyük bizdeki yani sanayi kuruluşları, holdinglerin işte hani Koç Sabancı falan gibi enerji sektöründe hani Sabancı'yı biliyoruz mesela, depremde de çok konuşmuştuk işte, orada acaba jeneratör kurabilir mi, şu kurabilir mi falan, onlara da sanırım çok iş düşüyor değil mi yani, çünkü Türkiye'de bir sürü genç istihdam problemimiz de var. Yani o insanın, yetişmiş kalifiye insanlar hani yurt dışına gitmeden yani burada enerji sektöründe istihdam edilmesi, sanki bu şeyleri de sana büyük
Evet ama
şirketleri de
işte burada
düşüyor.
işte yani dediğim gibi makroekonomik durum herkesi aynı oranda etkiliyor aslında. Şirketlerin yani o kalifiye iş gücüne sunabileceği olanaklar hepimizle yani belli oranda belli. Dolayısıyla yurt dışına daha iyi bir fırsat olduğu için iş gücü kaybetmemiz doğal. Hatta bunun ötesinde Türkiye'nin yaşadığı makroekonomik göstergelerdeki sıkıntılar şirketleri kaçırıyor. Yani hem dış yatırımı almayı bırakın, herhangi bir Türkiye'ne bir elektrik üretim firması Türkiye'de yatırım yapmak yerine yurt dışında bir yatırım yapmayı, özellikle Balkanlarda, Romanya'da, Kosova'da yatırım yapmayı çok daha karlı buluyorlar. Yani orada çünkü dövizle borçlanarak proje yapıyorsunuz. Belli oranda öz kaynak koysanız da gerisini kredilendirerek yaptığınız projeler bunlar. CDS puanlarının bu düzeyde olduğu bir Türkiye'de borçlanma oranları çok daha zorlaştığı için daha düşük faizlerle kredi bulabildikleri ülkelerde yatırım yaparak aslında maliyetleri çok daha düşüren firmalar var. Dolayısıyla ne kadar kredi görünürlüğümüzü düzeltirsek O kadar yatırım açısından da olanaklarımızı arttırabiliriz. Hem firmaları Türkiye'ye çekmek açısından hem de yerli firmalarımızı burada yatırım yapmalarını daha iyi teşvik edebilmek açısından. Çünkü her bir marjinal artı bir faiz puanı yatırıma 5 katı yani 5 puan %5 maliyet artışı getiriyor. Dolayısıyla firmalarda fizibilite çalışmalarını ona göre yapıyorlar. Yatırımları da bu ciddi oranda etkiliyor maalesef.
Gelip geldiğimiz nokta o ya zaten hep dış yatırım. Yani Türkiye'ye nasıl yatırım çekecek o istikrar, hani stabilite. Yatırımcılar hani düzgün bir liman arıyor yani parasını değerlendirecek çok kaba tabirle.
Küresel anlamda çok ciddi fırsatlar var. Çünkü yenilebilir enerji yatırımları kredi bulma açısından en kolay yatırımlar. Yani küresel finansman şu an gelişiyle akıyor. Yani siz bugün kömür santrali üreteceğim dediğiniz anda herhangi bir batılı finansman kuruluşundan K'yi duydukları an size finansman sağlamaları imkansız. Yani değil faizin bilmem kaç katı olması vermezler yani. Ama siz yenilebilir enerji yatırımından bahsederseniz normalde yapacağınız bir yatırımdan çok daha uygun finansmana erişiminiz var. Bunu tabii işte ülkenin makroekonomik göstergelerini düzelterek aslında çok daha yatırım uygun bir hale getirmek gerekiyor.
Çok makrodan mikroya çok güzel bir çerçeve sundun hocam. O yüzden çok teşekkür ederim. Böyle küçük aklıma takıldıkça da soruyorum. Bir hani amatör, bir okuyucu, bir dinleyici olarak konuyu. O yüzden çok keyifli anlaşılabilir de anlatıyorsun. O yüzden çok teşekkür ederim. Buradan genel yani yine tabii daha şey seviyor. Yani yönetim bazına geçelim o zaman. Hani bir diğer konuştuğumuz soru. Burada Türkiye'nin enerji politikaları ve hükümetin yenilenebilir enerjiye bakışı hakkında neler söyleyebilir? Zaten hani az çok girdik ama hani özellikle tabii için mesela son hani 22-23 senedir tek bir iktidar altında hani enerji politikaları da zaman içinde değişti, dönüştü. Hani şu an bir noktada neredeyiz? Biraz hani genel zamana yayarak da istersen bakmak istersen bunu da sana sormuş olayım.
Ya tabii bu aslında söyleyeceğim şeyler burada sadece Türkiye değil, gelişmekte olan ekonomilerin birçoğunu aynı şekilde etkileyen faktörler. En başta bahsettiğim talep artışı. Büyümeniz ne kadar büyük olursa elektrik talebiniz o kadar artıyor. Dolayısıyla sizin elektrik talebini yani elektrik arzını da bu talebe karşı sürekli arttırmanız gerekiyor. Yani bir gelişmiş ekonomideki gibi ben kömür yerine rüzgar kullanayım deme olasılığınız çok daha düşüyor. Burada enerji dönüşümünden ziyade yenilebilir enerjiyi biz ne kadar isteyerek devreye soksak da mevcut fosil kaynaklardan çıkamıyoruz. Yani çünkü elektrik talebimiz çok yükseliyor. Türkiye'nin de gelişmekte olan ekonomiler arasındaki payı burada ortalamanın üstünde. Çin tabii çok ayrışıyor bu noktada ama onun dışındaki genel gelişmiş ekonomilerde Türkiye çok üstlerde elektrik talep artışında. Dolayısıyla bir yandan ithalat bağımlılığını azaltma, bir yandan mevcut talebi koruma açısından baktığımızda Türkiye iki yöne gidiyor. Kamu politikaları açısından yenilebilir arttırabildiğimiz kadar arttırmak, yerli kömürü arttırmaya çalışmak. Burada da sıkıntılar var. Bir yandan da nükleeri devreye sokmak. Her ne kadar proje açısından yerli olmasa da Türkiye'de bir FDI veya yani doğrudan dış yatırım olarak aslında cari açığı kapatacak elektrik iç üretim açısından ciddi bir katkı sağlayacak. Bir yandan da baz yüklediğimiz biraz önce bahsettiğim stabil ve güvenli elektrik kaynağını da verecek bir kaynak olduğu için kamu politikaları açısından nükleer de burada önemli bir yer ediniyor. Yerli kömürde yaşanan sıkıntı da şu. Yerli kömürümüz maalesef kaliteli değil. Bu maalesef tırnak içinde olsun. Yani kaliteli olsa kim bilir ne halde olacaktık yani. Ama bu hani ya tamam elektrik yani kömür üretimimiz kaliteli değil. Hadi o zaman çıkalımdan ziyade maalesef ithal kömürle bu durumu ikame ediyoruz. Hatta yeni santral bile açtık yani 2022 yılında Adana'da bir Çinli firma yatırım yaptı ve çok büyük oranda çok büyük bir modern ithal kömürle elektrik üreten yeni bir elektrik üretim tesisi açtı. Dolayısıyla her ne kadar ithalat bağımlılığımızı azaltma hedefinde de olsak kaçınılmaz olarak doğal gaz ithalatımız da bir yandan artıyor. Nükleere girişmeye çalışıyoruz. Yenebilir arttırmaya çalışıyoruz. Maalesef yenilebilir arttıralım, diğerini azaltalım gibi bir durum söz konusu olamıyor. Bu noktada da çevre politikaları, kamu politikası açısından istenilen düzeye gelemiyor. Yani elektrik, Türkiye burada elektrik talebinden vazgeçebilecek bir konumda değil maalesef. Elektrik talebinden vazgeçme konumunda olmadığı için de çevre endişeleri kamu politikaları açısından beklediğimiz düzeyde olmuyor. İşte Karadeniz'deki HES'lerde birçok örneğini görüyoruz. Aslında çevre açısından dış sağlıkları çok daha tehlikeli olan ama adı yenilebilir olan tamam fosil sallarak elektrik üretmiyoruz ama dış sağlık açısından çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bir tarım ülkesi olarak birçok verimli tarım arazimizi güneş tarlası yapma hedefine doğru adımlar atıyoruz. Rüzgar panelleri yine aynı şekilde yereldeki belli sorunları tetikleyen, işte hem tarımı hem hayvancılığı hem de göç yollarındaki kuşları etkileyen belli dış sağlıklar yaratıyor. Nükleerde de yine dış sağlıklar açısından tartışmalar var. Yani zero pollution olmayan bir kaynaktan bahsediyoruz nükleerde. Atıkların yönetimi vesaire gibi sorunlar ileride daha fazla tartışılmaya başlayacak. Aynı zamanda deniz suyu sıcaklığının artması gibi yine bir dış sağlık faktörü de önemli bir fauna etkisi de yaratacak gibi gözüküyor. Hükümet bu noktada dediğim gibi tamam çok ciddi başarılı bir yenilebilir hikayemiz var. Ama buradaki motivasyonumuz daha çevreci bir elektrik üretmek değil, artan talebimizi karşılamak ve dışa bağımlılığımızı azaltmak.
Evet, orada bir ayrım gözüküyor. Tam da diğer soruya bağlanacak olursak yani çünkü toplum ve çevreye olan etkisi geçen işte Greenpeace'in bir çalışması vardı. Gerçi bunu hani mesela İBB ya da mesela işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da izliyor. Sen çok güzel cevapladın Türkiye'nin politikasını. Büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi havamız çok kirli mesela. Bu da direkt o topluma yani insan sağlığına doğrudan temas eden bir durumu yani yaktığımız yakıtlardan tükettiğimiz şeylere kadar mikroplastikle ilgili bölüm çekmiştik mesela sularımız kirli. Yani onu vücudumuza alıyoruz içtiğimiz işte hani pet şişeden işte şeye kadar hani vücudumuza aldığımız balıktan aldığımız falan gibi. Dolayısıyla bu hani bütün konuştuğumuz şeyde planımızda da vardı. Yenilenebilir enerji ve toplum ve çevre boyutu. Onu Türkiye üzerinde konuşursak hocam nasıl bir tablo görüyorsun?
Dediğim gibi dış sağlıklar çok önemli. Daha çok yerel bazda sorunlarla karşılaşıyoruz. Buna tepki de yayıyor ama maalesef kamu politikası olarak şu an çevre ikinci boyutta. Toplumsal boyutta aslında ya yani biz toplum olarak buradaki beklenti maalesef hani daha çevreci bir elektrik üretim anlayışından ziyade daha ucuz bir elektrik üretim anlayışı. Yani toplumun da beklediği bu açıkçası. Yani siz bugün bir şekilde ölçebilsek bunu ki yani yapılan çalışmalar umarım vardır. Yani olduğunu da tahmin ediyorum. Muhtemelen kamuoyu yoklamalarında çevreci bir elektrikten ziyade daha ucuz bir elektrik tercih ederiz. Daha ucuz elektriği de sağlamak için yani daha kirli yöntemler kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla toplumun da burada bir aslında çok önemli bir faktördür. Yani enerji dönüşümünde kamuoyu bir seçmen olarak, oy potansiyeli olarak enerji dönüşümünü teşvik edici bir rol oynayabilir. Çünkü bunu bekleyebilir. Bunu yapılmadığı takdirde de mevcut görevdeki hükümeti cezalandırabilir. Ama Türkiye'de kamuoyunda böyle bir beklenti yok. Aksine ucuz elektrik beklentisinde zaten şu an hükümet sağlıyor. Yani elektrik faturalarımız olması gerekenden çok daha ucuz bir durumda. Bugün bir akşam yemeği fiyatındaki elektrik faturanızda aslında bir aylık elektriğinizi ödüyorsunuz. Dolayısıyla çok ciddi bir sübvansiyon var elektrikte. Bu tabii büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde kat be kat bir artışla hani bize yansıyacak ama enerji yönetimi şu an tüketiciyi korumayı tercih ediyor. Enflasyonu da bir şekilde yani enerji fiyatlarını düşük tutarak aslında üretim maliyetlerini düşürmeyi çalışıyor. Bu açıdan baktığımızda ekonomik boyut, toplum açısından ekonomik ve çevre boyutu böyle ama bir yanıyla da işte yerel boyutta baktığımızda aslında lokal bölgelerde özellikle Ege bölgesinde ve Karadeniz bölgesinde ÇED raporlarına mevcut projelere yönelik ciddi protestolarla da karşılaşıyoruz. Bunlar da önemli bir etken. Aslında sonuç olarak ÇED raporları hazırlanırken oradaki yerelin de bir şekilde dahilinin sağlanması pozitif bir katkı sunsa da günün sonunda bu protestoların çok da fazla mevcuda etki etmediğini görüyoruz. Özellikle Karadeniz'deki HES'ler ve Ege'deki plansız rüzgar santralleri şu an için bölge halkından da tepki görerek çevrede de zarar verdiğini söyleyebiliriz. Bir tehlikeli açıda jeotermal açısından konuşabiliriz. Maalesef Türkiye'deki denetleme sistemi de çok iyi çalışmıyor. Yani jeotermaldeki denetleme süreçlerini biraz biliyorum. Orada işte denetimler haberli yapılıyor. Dolayısıyla o denetimin yapılacağı zaman her şey kitabına uygunmuş gibi yönetiliyor. Ama aslında jeotermal elektrik üretim santrallerinde kullandıkları kimyasallarla ve diğer süreçlerdeki işlemlerle tarım arazilerine zarar verdiğini biliyoruz. Kuraklık yarattığını biliyoruz. Yeraltı sularını ciddi oranda etkilediklerini biliyoruz. Bu dışsallıklar aslında yenilenebilir, eşittir, çevreci demek değil durumuna bizi yeniden getiriyor. Yani bir yandan da çok fazla yenilenebilir elektrik üretimi sahasında kullandığınız rüzgar panelleri, işte güneş panelleri, bunlar da üretiminde aslında ciddi bir atık potansiyeli de üretiyoruz. Kullanılan materyaller doğada ileride yaşanacak geri dönüşüm açısından da değerlendirilmesi ve düşünülmesi gerekiyor. Güneş panellerinde özellikle kullanılan materyaller önemli ölçüde ileride. Şimdi bir de depolamalı tesislerle birlikte lityum bataryalar zaten elektrikli araçlarla da birlikte hayatımıza girecekler. Burada tamamen farklılaşan bir yeni çalışmalar nadir toprak elementleri üzerine artık enerji güvenliğini yeniden yorumlamaya başladılar. Tabii bunu bu kadar güvenlikleştirmeye de gerek yok. Hani ilerideki savaşlar artık petrol değil işte maden savaşlarına dönüşecek yorumlarına da gerek yok ama yavaş yavaş burada da aslında yani böyle mükemmel polyanacılık yapmanın bir manası yok. Burada da dışsallıklar sorun yaratıyor. Her ne kadar yenilenebilir elektrik üretseniz de herhangi bir kaynak tüketmeden, yakmadan. Bir yanıyla da şöyle bir sorunumuz var. Yenilenebilir içinde de kullandığımız tanımlar neyi kapsadığına dair sıkıntılı. Mesela biyokütle dediğimiz lastik yakarak elektrik üreten tesisleri biz yenilenebilir bir geri dönüşüm tesisi olduğu için yenilenebilir elektrik enerjisi istatistiklerine dahil edildiğini de görüyoruz. Ya yani bunlar da aslında sorunlu. Bazı Avrupa Birliği çalışmalarında 15 kilometre kareden küçük hidroelektrik santralleri, bizim Karadeniz'dekileri bunlara örnek verebiliriz. Yenilenebilir enerji santrali olarak kabul etmediklerini görüyoruz. Çünkü yani dışsallıkları çevreci elektrik üretimlerinden daha büyük sorunlar yaratıyor maliyet hesaplamaları açısından. Bu kabuller doğrultusunda da aslında bunu söyleyenler de var. Ama konvansiyonel bakış açılarında bütün hidroelektrik santrallerini yenilenebilir kabul edenler var. Nükleeri yenilenebilir kabul edenler var. Yani zero emission bir kaynak olduğu için kabul edenler var. Doğalgaz genel olarak diğer fosil kaynaklardan daha az karbondioksit salınımına olanak tanıdığı için bir geçiş dönemi kaynağı olarak genel olarak kabul ediliyor. Dediğim gibi yani tertemiz bir dünyada enerji üretmemiz şu an mümkün gözükmüyor ama hidrojen gelecekte umut vaat eden, özellikle carbon capture and storage dediğimiz aslında yakılarak veya işte elektroliz yöntemleriyle ortaya çıkan dumanı çevirerek ve elektroliz yöntemiyle hidrojene çevirerek bunu yakıt olarak ve depolama aracı olarak kullanma teknolojisi. Hidrojeni de gelecekte biraz daha hani bu konuda umut var bir projeksiyona itiyor. Avrupa Birliği'nde çok ciddi çalışmalar var. Türkiye'de de hidrojen stratejisi yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Burada da güneşçiler Bu konuda biraz daha şüpheci. Çünkü daha Türkiye güneşte ve rüzgarda yeteri kadar yatırım yapmamışken hidrojeni tartışmamızı çok doğru bulmuyorlar açıkçası. Burada da acaba hani bir mavi hidrojen dediğimiz işte özellikle fosil kaynaklardaki karbon dioksidi yakalayarak üretilen mavi hidrojeni Türkiye daha çok devreye sokabilir mi tartışmaları var. Genel olarak özetlersek toplum ve çevre açısından dış sağlıkların özetini böyle yapabiliriz.
Hocam çok güzel yani çünkü bazı yaygın kanılar var hani halk arasında da yenilenebilir enerji eşittir temiz enerji mi çevreci enerji mi işte daha yeşil bir dünyada bu kadar enerji hani çeşitliliğini ne yapacağız nasıl kullanacağız çünkü artık hayatımızın bir şeyi hani nasıl denir açmazı bu belki de yani enerjisiz hele mesela sen doktora öğrencileri olarak belki de şu anda hiçbir şey yapamayız sanırım. Yani çoğu insan hiçbir şey yapamaz ama yani şu anda podcast'i çekmemizi sağlayan kaç tane enerji kaynağı var? Hani evimize gelen şeyde. Yemek yaptığımız ocağa kadar yani bireye de çok dokunan bir boyutu
Tabii.
var.
Gündelik hayatın her alanında. Bir de son olarak eklemediğim bir şey de şunu da eklemek isterim. Yani nükleer açısından her ne kadar bu tip tartışmalar olsa da küçük bir orta ölçekli nükleer reaktörler dediğimiz artık yavaş yavaş kullanılmasını önümüzdeki 10 yıllarda göreceğimiz çok daha mikro boyutta tehlikesi çok daha küçük ve atık yönetimi de çok daha kolay yönetilebilir. Daha mikro bir alanda elektrik üretebilecek bir teknoloji de gelişiyor. Bu da çok umut var bir teknoloji olarak kabul ediliyor. Hani yenilenebilir enerjinin işte mevsimsellik etkisinden bunu da arındırmış bir teknoloji olarak ileride görebileceğimiz, hatta geçenlerde şeyi gördük, yani telefon pili nükleer şeyle çalışan, o da işte 50 yıl telefonunuzu şarj etmeden kullanabildiğiniz bir telefon üretmişler. Hani batarya üretmişler daha doğrusu. O bataryaların da aslında savunma sanayinde işte dronlarda özellikle kullanılarak nasıl işte 20. yüzyılda biz nükleer başlıklı denizaltılar, uçak gemileri burada hakimiyeti sağlıyorsa, şimdi dronlarda da bunu kullanarak daha büyük bir savunma sanayi hamlesi olarak da görülebilecek bir potansiyeli var.
O da çok ilginç. Bir de yani Fransa çok öne çıkıyor değil mi? Nükleer dediğimiz zaman bu AB içinde konuşmalardan benim anladığım hani Fransa nükleerden bir exit plan istemiyor. Ya da çok
Yok.
kademeli.
Yok, istemiyorlar çünkü onların bu konuda yani ülke projeksiyonu daha çok nükleer elektrik bazı durumda. Almanya'nın nükleer elektrik santralleri çok daha eskiydi ve hani zaten böyle bir planları, yani decommissioning planları olan santraller vardı. Biraz da bununla alakalıydı ama burada tabii Almanya'nın çok daha norm üretme çabasıyla da alakalı bir süreç var. Yani orada hani maliyetine daha fazla katlanacağını göstererek, hani bunun bir ekonomik değil norm olarak yayarak başlatma isteği vardı. Başarılı olduğu durumlar oldu. İşte ama emisyonlarda kömür daha fazla arttı bir dönem. Şimdi yavaş yavaş onu da düzeltmeye çalışıyorlar. Bir yandan ekonomik regresyona da girmiş durumdalar. O durumda da göreceğiz bakalım ne olacak onların yapısı.
Evet, Japonya gibi onlardan depremden sonra hani nükleerden bir çıkış mı yapacağız ama ekonomileri tam da dediğin gibi aynı şeye giriyor benim okuduğum kadarıyla.
Japonya yavaş yavaş yeniden nükleeri konuşmaya başladı mesela. Yani hani ya tekrar dönsek mi tartışmaları başlıyor. O etki biraz daha azaldı. Tabii burada biraz önce bahsettiğim gibi iletimde, yani smart grid teknolojilerini doğru yönetip doğru kurarsak, o mevsimsellik sorununu çıkarırsak aslında çok daha bireysel seviyeye indireceğimiz bir elektrik üretim ve tüketim mekanizması kurulabilir. Prosumer dediğimiz bir kavram var artık hayatımızda. Yani hem üreticisi hem de tüketicisi olduğunuz bir kavram bu. Yani bugün Amerika'da, işte Kaliforniya'da örnekleri var. Özellikle Elon Musk'ın çalışmalarıyla böyle çatıdaki kiremitlerle kurdukları ev yapıları. Bugün nasıl telefon tarifeleriniz varsa elektrik tarifelerinizi de böyle çatınıza gelip kurup bedava size elektrik, ama çatınızı biz kuracağız, kullanacağız şeklinde ürettikleri elektriklerle aslında ve kendi arabalarınızda şarj edebildiğiniz çok daha akıllı gridlerle bu tip problemler aşılabiliyor. Burada şey olmayacak yani, nükleer mi kazanacak, yenebilir mi kazanacak gibi bir savaştan bahsetmiyoruz. Her bölgede çeşitli bir şekilde bunların ileride hayatımıza girdiğini göreceğiz ama çok muhtemel ki 2035'ten sonra yavaş yavaş kömürün hayatımızdan çıktığına şahit olacağız.
O AB'nin son hedefleri daha da son haftalarda iyice sanırım tartışmalar hızlandı değil mi? Hatta
Avrupa Birliği'nde zaten kömürü çok daha erken terk ettiğini göreceğiz. Yani orada Polonya çok önemli bir kömür üreticisi. Onun dışında genel olarak göreceğiz ama burada Çin, Hindistan gibi ülkelerde kömürden bir çıkış biraz daha geç olacak. Bizim de hedefimiz burada 2038 gibi gözüküyor. Göreceğiz.
tam da istersen ona girelim. Çünkü şeyde hani sonlara doğru gelirken seni çok yormak istemiyorum. Şeyde yani Türkiye'deki hani bu enerji yatırımı, yenilenebilir enerjinin geleceği, bir de önümüzdeki yıllardaki gelişmeler, AB'yi konuşuyoruz tabii direkt. Bu son COP zirvesinde de hani tam ülkeler hala hani fosilden bir çıkışa komit edemiyorlar, bağlayamıyorlar kendilerini sanıyorum. Hani AB bu dünyada sanıyorum bayrak taşımaya niyetleniyor. Hatta sanırım von der Leyen'in bir açıklaması vardı hocam. Yanlışım varsa düzelt, sen gördün mü onu? Şey diyordu yani, bu Rusya-Ukrayna savaşı bilakis bizim dijitalleşme bir yana ama çevre konusundaki şeyimizi daha da, bu yeşil dönüşüm sürecini, Green Deal sürecini daha da hızlandırdı. Hani siz aksini düşünüyorsunuz ama biz daha da bu konuya yatırım yapmaya başladık gibi bir
Tabii.
ifadesi vardı. Yani AB'nin bu, özellikle biz de tabii hala aday ülke olmamızdan da beyiz ama şey bir yani Türkiye'yi de belki etkileyen bir sanırım yapısı var. Ama tabii Türkiye bu geleceğe yani 2035-2050 gibi hedefleri nasıl konuşuyoruz biz ülkede, onu sorayım sana.
Aslında gelişmekte olan ekonomilerden bahsettik. Türkiye buradaki en iddialı ülkelerden biri. AB üyelik süreci burada çok etkili. Türkiye'nin hedefi işte buradaki nötr karbon hedefimiz 2053. Gelişmekte olan ekonomilerde bu hedeflerin daha çok 2060-2070 yılları gibi konuşlandığını görürken Türkiye'de 2053 daha çok AB hedeflerine yakın bir tarih. AB'nin hedefi 2050. Tabii ülke bazlarında daha erken hedefler de var. Dolayısıyla Türkiye burada ne yardan ne serden dercesine yani AB'den de azade bir hedef koymuyor. Ama gelişmekte olan ekonomiler açısından da talep artışını her daim vurgulayacaktır. Buradaki önemli hareket Türkiye'de tamam bir hedef var ama yol haritası ne? Hani tamam 2053'te biz burada karbon nötr ekonomiye geçeceğimizi iddia ediyoruz ama bunu nasıl yapacağız? Hangi yıllarda hangi aşamalara geleceğizin yol haritası daha netleşmiş değil. Buradaki Türkiye aslında net patikalar çizmeyerek buradaki hareket manevra kapasitesini biraz daha oynak bırakmayı tercih ediyor. Çünkü hani ne getirir bilemeyeceğimiz için gelecekteki süreç. Bir yanıyla böyle. Öte yandan AB süreciyle alakalı aslında konusu hiç gelmeyen ama en önemli faktörlerden biri lisanssız elektrik üretimi. Bugüne kadar şimdi şu ana kadar konuştuğumuz elektrik üretimi, elektrik üreten firmalar hakkında konuştuğumuz süreçler. Ama AB'deki Green Deal süreci bir enerji dönüşümü sürecinden daha öte bir sanayi dönüşümü, bir ekonomi dönüşümü modeli. Nasıl oluyor bu model? Aslında sizin elektrik tüketiminize alakalı bir şey sunuyor. Sınırda karbon düzenleme mekanizması dediğimiz SKDM mekanizmasıyla artık 2025'ten itibaren Avrupa Birliği 2023'teki geçiş sürecine başlatarak 2025'ten itibaren karbon vergisi uygulamalarıyla bütün sanayi üretimlerini yenilenebilire teşvik etmeye çalışıyor. Yani sizin üretimde kullandığınız elektriği yenilenebilire çevirmenizi teşvik ediyor. Burada siyaset mekanizması sektörden de geri geliyor. Biz bunları düzenlemeleri konuşurken aslında sektör çok ciddi bir karlılık endişesi taşıyarak ve bu vergilerden etkilenme endişesi taşıyarak çoktan harekete geçmiş durumda. Karbon ayak izlerini düşürmeye çalışıyorlar. Öz tüketim dediğimiz yani lisanssız elektrik üretimlerini kurmaya çalışıyorlar. Türkiye'de de bu uzun zamandır destekleniyor. Türkiye önce lisanssız elektrik üretim yönetmeliğini ortaya çıkarttığında şunu söyledi firmalara. Elektrik ürettiğiniz zaman kendi tükettiğinizin üstüne ürettiğinizde ben bunu satın alacağım. Yani siz bana bir ampul yanan ev gösterin. Daha sonrasında da bunu başka bir yerde ürettiğiniz elektriği bu tüketime sayın. Ben bunu sizden satın alacağım dedi. Ama bu tabii sektörde biraz suistimal edildi. Aslında hiç tüketmeyen sanayi kuruluşları sanki elektrik tüketiyormuş gibi gösterip üretilen elektrik şebekeye satıldı. Daha sonra Türkiye dedi ki ben yok kardeşim herkesten değil. Tamam, elektrik ürettiğiniz kadarını tükettiğiniz kadarını ürettiğiniz elektriği sayacağım. Tükettiğinizin iki katı kadarını üretip bir katını şebekeye satabilirsiniz. Daha fazlasını da şebekeye ücretsiz verebilirsiniz dedi. Dolayısıyla şu an sanayi firmaları, sanayi üretici firmalar kendi elektriklerini başka bir alanda kurdukları elektrik üretim tesisiyle mahsuplaşabilir. Üstüne tükettiği elektrik kadarını da şebekeye satabilir durumdadır. Yani biraz önce bahsettiğimiz prosumer kavramı tam burada devreye geliyor. Yani aslında bu firmalar aynı zamanda elektrik üretip bir elektrik üreticisi olarak şebekeye elektrik sağlıyorlar. Burada büyük tüketiciler çok büyük rol oynuyor. Şimdi işte karbon yoğun sektörler dediğimiz demir, çelik, çimento, cam gibi sektörler, kağıt gibi sektörlerde çok ciddi elektrik tüketiminden bahsediyoruz. Bu elektrik tüketiminin bir katı daha üretildiğinde şebekeye gerçekten önemli bir girdi sağlanıyor. Bu düzenlemenin bir öncesinde de bu iki katı kuralı da yokken bazı firmalar daha büyük yatırım yaptılar. Yani şebekeye satabileceklerinin sınırı olmadığı için ciddi yatırımlarla elektrik üretimi kurdular. Şu anda satamadıkları için bu yolda şöyle bir adım attılar. Elektrik üretim lisansı aldılar. Artık ben madem bu kadar elektrik üretiyorum ve bunu da satamıyorum şebekeye, bir katını satabiliyorum sadece. O zaman elektrik lisansı alırsam artık ben bir elektrik üretim firması olurum ve satabilirim diyerek bazı firmalar bir anda elektrik üreticisi şirketlere dönüştüler bir anlamda. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bu düzenlemeleri Türkiye'deki lisanssız elektrik üretimini çok ciddi bir şekilde arttırdı. Dediğim gibi kamu politikalarından önce şirketler kendileri bunlara adapte olmak için uğraştılar. Özellikle kurumsal firmalar. Hala küçük orta ölçekli firmalarda bunların gelişmesini daha da göreceğiz. Bu bir yanıyla da elektrik üretimi firmalarını olumsuz etkiliyor. Şöyle olumsuz etkiliyor. Onlar da daha düzensiz ve aslında işin ana konusu elektrik üretimi olmayan firmaların sisteme daha fazla entegrasyonun sisteme zarar vereceğini iddia ediyorlar. Diyorlar ki bunlar elektrik üreticisi değiller. Bugün kurdukları santralleri benim kadar önemsemeyecekler, benim kadar bakımlarını yapmayacaklar. Yarın bir gün o elektrik arızaları sıkıntı yaratacak gibi beklentiler dahilinde endişeleri de dile getiriyorlar. Bu açıdan Türkiye nasıl bir adım atıyor? Şu an gelecekteki projeksiyonlarda iki önemli aşama var. Birisi hibrit santraller. Bunun da yasası 1-2 hafta önce, en fazla bir ay önce sanırım artık kanun teklifi olarak meclisten geçti. Hibrit santral dediğimiz özellikle deniz, yani su üstü kıyı ve içme suyu alanları haricindeki alanlara diğer yenilebilir elektrik üretim santralleri de kurabilecek firmalar. Bu ne demek? Aynı zamanda bir hidroelektrik santrali baraj üstüne güneş panelleri koyarak güneşten de elektrik üretebilecek. Dolayısıyla hibrit bir modelde daha fazla elektrik üretimi öngöreceğimiz daha iyi bir modele geçme potansiyelini devreye sokmuş olduk. Bir diğeri depolamalı RES'ler ve GES'ler. Yani güneşten ürettiğiniz elektriği, rüzgardan ürettiğiniz elektriğin bir kısmını depolayarak ki bu genelde bir günlük üretiminizle eş bir depolamayı öngörüyor. Burada yaşanabilecek işte biraz önce bahsettiğimiz mevsimsellik problemlerine dair o depolamalarla onları devreden çıkartmak. Yani sizin beklediğinizden az bir elektrik üretimi yaptığınızda rüzgardan ya da güneşten depodaki enerjiyi kullanarak stabil bir elektrik verebilme ihtimalinizi ortaya koyuyoruz şebekeye. Dolayısıyla buradaki o mevsimsellik sorunu da aslında biraz olsun çözecek bir projeksiyon. Buradaki şu an tek sıkıntı depolamalı testlerin maliyetlerinin ve kurulum risklerinin yüksek oluşu. Oralara kurulumlu ve depolama tesislerini yekpare olarak ya da orada kurularak yapmanız ciddi maliyetler ve kurulum riskleri getiriyor şu an için. Ama bunların da giderek optimize olacağı, hani gelecek 10 yılda daha fazla devreye gireceğini görüyoruz ki Türkiye şu an depolamalı RES ve GES'ler için lisans dağıtıyor. Ciddi oranda dağıtıldı. Bunların da şu an için çok fizibilite çalışmaları açısından karlı gözükmese de önümüzdeki dönemde karlılaşacağını göreceğiz. Ve en başta söylediğimiz Türkiye'nin işte %50 gibi olan şu an o görünümünü hem hibrit santrallerle hem de depolamalı santrallerle o aralıklılık problemi, mevsimsellik problemini daha da devreden çıkararak, altyapı yatırımlarını da yaparak %67 seviyesine getirme hedeflerini göreceğiz. Sonrasındaki süreçte artık karbon nötr ekonomisine geçişte biraz daha hızlanacağımızı öngörüyoruz. Bakalım süreç ne getirecek?
Burada yani çok güzel özetlediğin süreci burada yani enerji şirketleri için ya da enerji alanına yatırım yapacakları için müthiş bir potansiyel var anladığım kadarıyla. Yani senin anlattıklarında böyle bir tablo çık ama bir yandan da taşlı bir yol tabii dediğin gibi. Yani bu yani çok dikkatli ve hani artan regülasyonlara uymayı gerektirecek de bir süreç. Dolayısıyla çok dikkatli olmak da gerekiyor sanırım.
Öyle bir yandan bir de bizim Türk mantığıyla bir işleyişimiz olduğu için benim hep dediğim bir şey vardı. Türkiye'de aracıları kaldıramazsınız diye. Bu biraz önce senin de gözlerini parlatan fırsatlar herkesin gözlerini parlatıyor. Ve aslında işi bu olmayan insanlar bu lisansları alıyorlar ve daha sonra aslında kendisi bir elektrik üreticisi değil, hiçbir alakası yok bununla ilgili. Ve sadece lisansı alarak daha sonra da satıyorlar. Ve sadece bu hani lisanstan, çünkü kısıtlı sayıda var. Biraz önce bahsettiğim TEİAŞ'ın dağıttığı kapasiteler doğrultusunda aslında bu lisanslar çıkıyor. O lisansları insanlar önceden kapatıyorlar, alıyorlar ve daha sonra satıyorlar. Dolayısıyla aslında bizim elektrik üretim firmalarınıza bir maliyet de bu, hava parası ekleniyor. Çantacı dedikleri sektörde daha çok bu insanlar hiçbir fizibilite çalışması yapmadan alıp sektördeki enerji firmalarına bu lisansları satmaya çalışıyorlar. Biraz da böyle bir maalesef aracılık problemimiz de Türkiye'ye özgü oluşmuş durumda.
Bu şeyde bile konuştuğumuz mevzu yani bu tarım ürünlerinin şehre getirilmesinde bile hani o yaşanılan işte fırsatçılık hani şeyi tartışması altında ama çok detaylı bir ekonomik model tabii yani maalesef.
Aynen öyle. Yani
Evet.
burada kamuya düşüyor tabii. Hani buradaki lisanslama süreçlerini daha şeffaf ve tutarlı bir şekilde piyasadaki koşulları öngörerek yapılması daha doğru olacaktır. Bir de YEKA mekanizması var. Bu
Ha.
biraz YEKA'da bir aslında yarışma modeli. İhale çağrısına çıkılarak büyük yatırımları aslında işte daha centralized bir hale getirerek, yani biraz önce bahsettiğim küçük küçük firmaların daha dağınık yapısından ziyade tek ve büyük firmalara çok daha büyük kapasitelerle alanlar tahsis edilerek elektrik üretmesini hedefliyordu. İlk YEKA başarılı oldu. Kalyon Enerji'nin Konya'da aldığı bir ihaleyle 1 MW'lık bir güneş santrali çok da aslında teknolojik açıdan da o dönemde iyi bir şey yarattı. Kendi panelimizi ürettik, yerli panelimizi üreterek koyduk. Ama daha sonraki YEKA'lar başarılı olmadı. Çünkü bu insanlar yarışmaları, ya yani bu firmalar, bu büyük firmalar yarışmayı kazanabilmek için zararına teklifler vererek bu ihaleleri aldılar. Daha sonra da o şeyleri yani kendi ellerini alıp karlı duruma geçinceye kadar bekliyorlar. O zaman ancak o zaman devreye sokarız. İşte bir devlet baba elimizden tutarsa, bize bir destek verirse yaparız konumunda bakılıyor biraz da. Açıkçası burada da bir ufak hata yapıldı. Yani hani 2007'de bahsetmiştim. Bir anda lisans dağıtıldı ve işte 1.000 kişi aldıysa 100'ü yaptı bu işin. Hani ama şu an siz tek bir yere veriyorsunuz. O da yapmayınca aslında elinizde bir şey kalmamış oluyor. Bir de son olarak 2 ay önce sanırım Katar'la bir işbirliği anlaşması yapıldı. Milletler arası anlaşmada. Enerji çok ciddi bir yer aldı orada. Yine Türkiye'ye baktığımızda orada hani yenilebilir elektrik yatırımlarını da görüyoruz ama hem nükleerde hem de kömürde de ciddi bir orada Katar'a tahsis alanları da sağlanıyor. Türkiye burada 18 ay içinde belli projeler geliştirecek. Katar'a bunu tahsis edecek ve başka hiçbir yerin girişini sağlamayacaklar. Sadece Katar'a tahsis edecek bu projeler. Aslında YEKA'dan da bir farkı kalmıyor. Katar da burada karlı görürse yapacak bu işi veya yapmayacak. Dolayısıyla çok doğru bir model mi tartışılır. Nükleer konusunda da soru işareti şu, yani Katar'ın nükleer teknolojisi yok ki. Yani nasıl nükleer anlaşma yapıyoruz gibi bir durum var. Onun arkasında yani Katar'ın da şu an mevcut Güney Kore teknolojisiyle kendi ülkesinde olan bir santral yapısı var. Dolayısıyla Türkiye'ye de arka planda Güney Kore teknolojisi olan bir Katar nükleer santrali ileride görebiliriz. Muhtemelen Trakya'daki nükleer alandaki proje ihtimali orada bu şekilde hayata geçebilir diye tahmin ediyorum. Gelecekte göreceğiz.
Çok ilginç bir konu hocam. Yani tam geleceğin kilit konusu, yani Sezen hocamla da onu konuşuyorduk. Hem bizim çevre serisinde de enerji, yeşil dönüşüm, çevre. Yani bunlar hani artık son yılların, son artık gelecek yani 15-20 yılın hatta 100 yılın artık kilit konusu. Yani direkt insana dokunan belki bu kadar iki konu yok artık. Dolayısıyla çok iyi ki ele aldık bu konuyu. Yani senin çoğu hani şeyden uzmandan daha en azından sade anlattın. Yani bu konuya yeni girecek bir yani enerji ben çalışmak istiyorum. Nasıl çalışayım? Hangi kilit alanlara bakabilirim? Hangi yeni konular var alanda gibi. Bu bölümü dinlese inşallah faydası olur ama senden böyle bir hani şey almış olduk en azından. Çok kapsamlı bir overview almış olduk Türkiye özelinde. Ama sadece Türkiye'de konuşmadık yani. Pek çok vakaya girdik.
Evet.
AB'den yani dünyanın pek çok Japonya'ya bile temas ettik. Yer yer. Katar'ı konuştuk en son örneklerle. Dolayısıyla tüm dünyayı kapsayan bir konu. Çok güzel oldu. Vaktine sağlık, emeğine sağlık, ağzına sağlık. İyi ki geldin. Ben çok mutlu oldum bunu yaptığımız için.
Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ ol zaman ayırdığın için. Sürçülisan ettiysek affola, yani arada hatalar yapmış olabilirim ama genel olarak resmi dediğin gibi geniş bir çerçevede biraz daha overview şeklinde çizmeye çalıştık. Umarım yani dinleyenler için de faydalı olur. Sorular olursa da bana ulaşabilirler. Beklerim her zaman.
Çok iyi olur. Senin şeydeki Daktilo'daki yayını da refere etmiş olalım. Hani yanlış hatırlamıyorsam
Evet.
Daktilo'daydı, değil mi? Daktilo
Yani
1984.
konuştuğumuz şeyleri orada hani o yazıda da kaleme almıştık az çok.
Aynen. Hem soruları hazırlamamda da faydalı oldu. O kapsamda çok güzel bir yayın. Hani onu da tavsiye etmiş olalım. Hani kardeş kanal podcastler yayıncılar dayanışması olarak da oraya da refer etmiş olalım. Orada çok güzel özet sade böyle sohbet vari bir program olmuş. Çok güzeldi. Başka hani aklına gelen ben şuna eklesek iyi olur dediğin atladığımız bir şey var mı hocam?
Yok hocam, yani umarım ülkede daha sağlıklı ve kurumsallaşmış bir yenilenebilir enerji yapısı görürüz. Hepimizin faydasını olacaktır diye tahmin ediyorum. Faydalı olsun. Bu konuştuklarımızda gelecekte yansımalarını görebilirsek seviniriz.